Item 29. Suskun Nefer, Christian Jacques, sayfa 380. Işık sabah ayininden sonra köy sakinlerini kabul ederek onları fiziksel ve ruhsal açıdan tedavi eden bilge kadına yardım ediyordu. Nefer'in eşi hastaları dinlemeyi, ağlayan çocukları susturmayı, sıkıntıları yok etmeyi, eksikliğini hissettikleri iyimserliği onlara yeniden kazandırmayı öğrenmişti. Bilge kadın insanları etkileme gücüne sahipti ve elleriyle acıları yok ediyordu. Işık revirdeki herkesin derdine çare bulmak için gözlemde bulunuyor, zaten çoğunu kendisi üretiyordu. Geri kalanı ise firavunların büyük önem verdikleri sosyal sağlık bölümü tarafından sağlanıyordu. Bilge kadın az konuşuyordu ama tecrübesini her gün ışığa aktararak ve başarılarından ziyade ilerisi için ders alması amacıyla başarısızlıkları üzerinde durarak onun kendisini geliştirmesini sağlıyordu. Nefer ise altın evine kabul olduğundan beri durmaksızın kendisinden istenen eser üzerinde çalışıyordu ve her zamankinden daha suskundu. Işık kocasının ruhunun her titreşimini hissediyor ve kuvvetini kocasının kuvvetine kattığını ifade etmek için cesaret verici bakışlarla yetiniyordu. Yorucu bir gündü. Tedavi edecek önemli bir hastalık yoktu ama peşi sıra gelen bir sürü sıkıntı vardı ve her zamankinden daha dolu bir gündü. Işık bir an önce eve gidip uyumak istiyordu. Bilge kadın ısrarlı bir ses tonuyla "Benimle gel" dedi. Güneş batarken ışık son bir gayretle köyden çıkıp tepenin yoluna sapan bilge kadını izledi. Yılan ve akreplerin yuvalarından çıktıkları saatti ama her iki kadın da onlardan korkmuyordu. Bilge kadın dağın dolambaçlı keçi yollarının her çıkışında kaybolan gençliğini buluyor gibiydi. Işık yorgunluğuna rağmen her zamankinden daha kolay bilge kadını takip etti. Güzel beyaz saçları güneş gibi parıldıyor ve kayanın içine oyulmuş bir dua yerine giden dik yokuşu aydınlatıyordu. Gözler bu tepeden hakikat meydanına, firavunların ve eşlerinin yeniden kuvvet bulduğu gizli vadilere, sonsuza dek yaşayan kağlarının bulunduğu milyonlarca yıllık tapınaklara uzanıyor, hakim oluyordu. Bilge kadın dua etmek için ellerini havaya kaldırıp şöyle dedi. İnsanlar Tanrı'nın gözyaşlarıdır. Sadece Tanrılar onun gülümsemesinden doğmuşlardır. Bu arada Tanrı'nın sürüsü olan erkekler, Tanrı onlara kalpleri için göğü ve yeryüzünü, burun delikleri için soluğu yarattığından daha donanımlıdırlar. Kendi imgeleri oldukları için Tanrı erkeklere bütün yiyecekleri de yaratmıştır. Ama erkekler Tanrı'ya karşı gelip uyum yerine kargaşayı tercih etmişlerdir. İnsan ırkı yok olunca karışıklık bitecek ve sessizlik yeniden yeryüzüne gelecektir. Ve sen Tanrıça ilk günlerin güzelliğini yeniden yaratacaksın. Kocaman şahane bir kobra gururla dikilerek küçük tapınaktan çıktı, kırmızı gözleri ateş saçıyordu. Bilge kadın ışığa şöyle dedi. Sessizliği seven, hakikat meydanının koruyucusu, doruğun tanrıçası Meresger'e saygı göster. Batıya kavuştuğum zaman senin bakışın ve rehberin olsun. 71. Bölüm. Nefer altın evinde öğrendiklerini özümsemek zorundaydı. Hakikat meydanının en gizli aidini yaşamış ve aktarmakla yükümlü olduğu önemli sırları keşfetmişti. Ama gerçekten bunlara layık mıydı? Lonca bunu öğrenmek için kendisinden hem teknik konuda yeteneklerini hem de duyarlılığının enginliğini kanıtlayacak bir eser istedi. Ona hiçbir tavsiyede bulunulmadı, hiçbir ölçüde uyması söylenmedi. Köyde geçen yılların muhasebesini yapmak, oradan en mühim öğretileri çalmak, ekip şeflerinin ve yüksek seviyedeki diğer üyelerin beğenisini kazanacak nesneye biçim vermek Nefer'e düşüyordu. Suskun her zamanki gibi çok uzun süre düşündü. Kafasında birçok tasarı vardı ama seçimi kalbi kazandı. Işığın da olumlu yöndeki fikrini aldıktan sonra Neb'e gitti. Ekip şefi aynı akşam onu Ramses'in babası Seti tarafından inşa ettirilen Hator tapınağına götürmüştü bile. Nefer ana kapıya giden merdiveni çıktı, eşiği açtı, göğe bakan avluyu geçip ikinci bir avluda son bulan döşeme taşlı yola girdi. Orada arındırılmış ve bir bağış masasının önünde saygı duruşunda bulunmuştu. Sonra zemininde bir kapak olan düz tavanı iki sütunla desteklenmiş kapalı bir salona girmesine izin verilmişti. Duvarlar boyunca yer alan taştan sıralarda hakimler oturuyordu. Salonun ucunda Firavun'u Hator'la yüz yüze gösteren, dikme taşların çevirdiği bir kapı kutsallık fışkıran gizli tapınağa açılıyordu. Nefer bu mahkemenin hoşgörülü olmadığını biliyor ve vereceği hükümden korkuyordu. Eğer yanılırsa girdiğinden beri gösterdiği tüm çabalar boşa gitmiş olacaktı. Ekip şefi, kutsal varlıklar sana ne öğretti? Ra'nın ışıldamasını, pıtahın yarattığı şey ve Hator sevgisini algılamaya çalıştım. Sağ grubun ekip şefi şöyle sordu. İyi bir eser meydana getirmek için gerekli vasıflar nelerdir? Her durumda hayatın bilincine varma, açık yüreklilik, tutarlılık, kendine hakim olma ve somutlaştırma gücü. Ama bunlar bolluğa ve barışa götürdüğü takdirde değerlidir ve hiçbir zanaatkar sanatın tüm sınırlarına ulaşamamıştır. Bize çalışmanı göster. Nefer altın sarısı tahta bir heykelciyi örten tülü kaldırdı. Heykelcik bir arış boyundaydı. Dipnot bir arış 0.52 metre. Ve elinde hayatın simgesini tutan oturmuş durumdaki tanrıça maatı temsil ediyordu. Çakal Unes boşuna bu isme sahip olmamıştı. Uzun ve ince yüzü çakalı andırıyordu. Ve çizimci en önemli görevlerinden biri çöldeki leşleri yok etmek olan bu hayvan kadar atak ve hızlıydı. İçine kapanık, gözü sürekli pusuda sorgulayan gözleriyle Unes, zapt edilmesi zor bir şiddete gebe gibiydi. Paneb onu hiç sevmiyor ve ondan hiçbir iyilik beklemiyordu. Bu yüzden onu çizim atölyesinin kapalı kapısının önünde kollarını kavuşturmuş bir halde bulduğu zaman kaçınılmaz bir çarpışmaya hazırlandı.
Geçmemi mi engelliyorsun Unes?
Sence bunu yapabilir miyim?
Şu anda senin grubunun bir üyesiyim. İçeri girmeme izin vermelisin.
Meslek sırları hakkında daha fazla şey öğrenmek istemiyor musun? Paneb Çakal Unes'e dikkat ve kuşkuyla baktı. Bazıları mesleği atölyelerde öğrenir. Ben daha tehlikeli yerleri tercih ediyorum. Cesaretin varsa beni takip et. Cesur tereddüt etmedi. Unes koşmuyor ama şaşırtıcı bir hızla yürüyordu. Çöl bölgesini aştı, bir buğday tarlasına sapıp bir kanalın kenarındaki sazlığa daldı.
Yere yat diye emretti.
Sineklerin hücumuna uğrayan Paneb çamura bulandı. Çizimcinin sağına uzandığında yanından bir su yılanının geçtiğini gördü.
Unes iyi bak diye tavsiyede bulundu.
Paneb zarafetle hareket eden bir ibise hayran hayran baktı. Ahenkle dans ediyor gibiydi.
Ne gözlemledin?
Yürüyüşündeki ahengi, adımları hep aynı.
İbisin adımı bir arış kadardır. Totun cisimlenmiş hali olan ibis, Tanrı'nın kolunda da yazılmış olan bu temel ölçüyü bize gösterir.
Arış anlamına gelen meh, düşünmek, derin düşüncelere dalmak, bitirmek, tam dolu olmak deyimleriyle eş anlamlıdır. Arışı bilmek sana kainatın kurallarını algılamanı sağlar. Şimdi atölyeye dönebilirsin.
Tanrı Tot'un toprağı ölçmek için kullandığı arışı keşfi Cesur için unutulmaz bir an olarak kalacaktı.
Hemen 7 karışa ve 18 parmağa bölünüşünü öğrendi ve ustabaşı ona çalışırken kullanacağı katlanabilir küçük bir ölçü verdiğinde değer biçilemeyecek bir hazineye sahip olduğu hissine kapıldı. Demek ki iri yarı gencin birçok kez bakmasına rağmen göremediği eserin en önemli sırlarından biri ibisin vücudunda gizliydi. Kutsal varlıkların doğa yoluyla bir şekilde sürekli kendilerini ifade ettiklerini ve verdikleri mesajı almak için gözleri ve kulakları daha iyi açmak gerektiğini anladı. Çizimcilerin tutumu değişmişti. Kararlı Gao biraz daha sıcak davranıyor, pişkin Somun Pay seve seve yeni meslektaşına yol gösteriyor, Unes renk oyunlarına ısrarla önem veriyordu. Bu üç deneyimli zanaatkarın yol gösterdiği Paneb, coşkulu karakterinin hemen reddedeceği teknik zorunlulukları böylece kolaylıkla hazmediyordu. Her akşam kendiliğinden atölyeyi siliyordu. Evine dönmeden önce bir parça kireç taşına, arabalar, köpekler veya yürüyen bir adam çiziyor, sonra denemelerini bin parçaya ayırıyordu. Bir gün en ufak bir düzeltme yapmaksızın şekiller çizeceğinden emindi.
Gece olduğunda atölyeden çıkarken Şef Sobek'le karşılaştı.
Pane, tam bir profesyonel olmak üzeresin.
Hoşuna gidiyor mu?
Amma da saldırgansın oğlum, bu tutumun başına dert açacak.
Polis şefi benden ne istiyor?
Panep Nübirli'nin karşısına dikildi, çatışma kaçınılmaz gözüküyordu.
İkimiz de birbirimizi pek sevmiyoruz ama bir yalancı olmadığına eminim.
Beni yalancılıkla suçlarsan pişman olursun.
O halde bana gerçeği söyle, dağda adamlarımdan birini öldürdün mü?
Dedirdin mi?
Demek masumsun.
Tabii ki evet.
Senden şüphelendim ama şimdi sana inanıyorum.
Benden şüphelenmeye cüret etmek mi?
Benden ha? Sobek, kafanı kıracağım. Hemen yakalanıp cezalandırılırsın. Sen çalışmaya devam et.
Sobek uzaklaşırken şöyle düşündü. O değil. Polis şefi davranışından pişman değildi. Panebi aklamıştı. Tüm şüpheleri onu Batı yakasının baş yöneticisi Abri üzerindeki ipuçlarına doğru götürüyordu. Bu yönde giderse meslek hayatı sona erebilirdi ama vicdanı bir alçak gibi davranmasına el vermiyordu. Nefer ve ışık sıcaklık dayanılmaz hale gelene kadar evlerinin taraçasında sarmaş dolaş oturdular. Seviştikten sonra hakikat meydanı mahkemesince Maat heykelciğinin doğru ses olarak tanındığını ekip şefinin bizzat ağzından duydukları o unutulmaz geceyi hayal ederek birbirlerinin kollarında uyumuşlardı. Heykelcik kalitesinden dolayı tapınağın hazinesine dahil olacaktı. Altın evinde heykeltıraş olan Nefer bundan böyle kainata yayılmış yaratıcı gücü birleştirmeye yarayan heykelleri biçimlendirecekti. Taşa hayat vererek aldığı bilgileri uygulayacak ve böylece hiçbir malzemenin durduramadığı gizemli ışığın yayılmasına iştirak edecekti. Hiyeroglif yazısını öğrenecek öğrencilere örnek teşkil etmesi için Katip Ramose'nin katip duruşuyla bir heykelini hayata geçirmekle işe başlayacaktı. Bilge kadın güneşin alnında evinin önünde oturmuştu. Bu alışılmadık durum bir hastalığa yakalandığından korkan ışığı endişelendirdi. Ama bilge kadının sesi sakindi.
''Bugün kimseyi tedavi etmeyeceğim. Benim yerime geçmeye hazır mısın?''
''Elimden geleni yaparım. Ağrınız mı var?''
''Aslan tanrıça Sehmet'i yatıştırmak için tapınakta olmak zorundayım.''
Köyü tehdit eden bir tehlike mi var?
Evet Işık, büyük bir tehlike.
72. Bölüm.
Nefer allak bullak olmuştu. Büyük bir tehlike. Bilge kadın başka bir şey demedi mi?
Işık hayır diye cevap verdi, tapınağa gitti.
Bilge kadın emin olmadığı bir şeyi söylemez. Korkunç aslan tanrıça Sehmet'i andığına göre durum oldukça ciddi.
Ne düşünüyorsun?
Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum.
Köy büyük Ramses'in himayesinde ve hiç kimse yetkisine karşı koymaya cesaret edemez.
Işık hiçbir varsayım öne süremiyordu. Ama bilge kadının gerçek bir falcı olduğunu fark etmişti. Sezgileri hafife alınmamalıydı ama bilmediği bu tehlikeyle nasıl savaşacaktı?
Somurtkan Karo kapıyı çaldı.
Ekip şefi Nefer'i görmek istiyor, çok acil.
Sağ ekibin birçok üyesi Nebin konutu önünde toplanmıştı. Bilge kadın ekip şefinin odasından çıkarken suskun içeri girdi ve Nefer'e ''Son anları, acele et.'' dedi. Sağ ekibin ondan sakladığı gerçek kafasına dank etmişti. Neb yaşlı bir adamdı ve sağlığı bozulmaya başlamıştı. Kuvvetten düşmüş görünmüyordu. Ama itirafları ve savunmaları tuhaf bir hal almıştı. Konuşan o değil de bir başkası gibiydi.
Ekip şefi ayakları aslan patisi şeklinde olan bir koltuğa oturmuştu. Saygınlığını ortaya koyan bir merasim elbisesi giymişti. Nefesi daralmış, bakışları bitkindi. Nefer'e dönüp
''Huzurlu bir hayatım oldu.'' dedi. ''Lonca'nın kurallarına karşı çıkmadım, hiçbir aykırı eylemde bulunmadım.
Sen herkes tarafından sevilen yetkin bir heykeltıraş oldun ama idare etmeyi öğrenmen lazım.'' Yönetim tarzının eleştirilmemesi için etkili olabilecek her imkanı araştır. Yeteneklerin ve üslubunun sakin olması nedeniyle sana saygı gösterilsin. Gerekmedikçe emirler verme. Eseri bozacak veya kargaşa yaratacağı için zayıf bir adama talimat veya yönerge dağıtma izni verme.
Ve unutma ki önemli olan büyüklüktür. Önemli şahsiyetler kutsaldır ve yüce insanlarla çevrili olan kişi saygındır. Görevin kolay olmayacak ama hiçbir yükün omuzlarına ağır gelmeyeceğini bildiğim için huzur içinde ölüyorum.
Nebin başı halefini selamlarcasına yavaşça öne eğildi.
Nefer öfkeli Kenhir'e dönüp reddediyorum dedi. Neb benim için bir hoca bir örnekti. Bu yüzden halefi olmayı reddediyorum. Tek amacım loncaya ve sağ ekibe hizmet vermek, onu yönetmek değil. Neb'in güveni beni kalbimin derinliklerinden vurdu ama yeteneklerimi abarttı.
Seni yargılamak sana düşmez diye karşılık verdi. Deneyimi ve görüş açısı kuvvetli olan Neb, Ramose'nin aldığı kararı sadece resmen tasdik etti. Seni sağ ekibin müstakbel şefi ve loncanın ekip şefi olarak kabul eden Maat katibiydi. Hakikat meydanı sana ilmini aşıladı ve altın evindeki ışığı gördün. Verilen söze sadık kalıp Maat'a saygı göstermek için kısmetin olan görevi yerine getir.
Nefer öfkeli Kenhir'in görüşünü çürütmek için bahaneler arıyordu. Ama etkili ve aydın zihniyetli ata mevkiine yükseltilen Ramose'ye nasıl karşı çıkılırdı? Bu arada geriye son bir çıkış kalıyordu.
Atanmamın sağ ekibin üyelerinin oy birliğiyle olması gerekmez mi?
Doğru, bu şart. Zira hiç kimse sevilmeden, yöneteceği kişilerce kalben istenmeden yönetemez.
Bugünden itibaren fikirlerine başvurulacaktır.
Panep cenaze törenlerinden nefret ediyordu. Firuze sevişmeyi reddedecek, lekesiz uabet Hator rahibeleriyle beraber saatlerce tapınakta kalacak, iş duracak, atölyeler kapanacaktı. Ve söz konusu cenaze bir ekip şefine ait olduğundan tören muhteşem olacak, yaz süresi bitmek bilmeyecekti. Çizimi ve orantıları hazmetmeye başlayan elinin durmaması için onun bunun karikatürlerini çizerek kendini oyalayacaktı. Neb cesur için gizemli, soğuk, sadece birkaç kez görüştüğü bir adam olarak kalacağından sahte gözyaşları dökmeyecekti. Bununla beraber onu denemelerle bunalttıktan sonra çizimciler grubunun kapısını açan merhum ekip şefine saygı duymamış da değildi. Panep kurutulmuş balığı kemirirken huzursuzluğu yüzünden okunan Nefer içeri girdi.
Otur ve içelim, ihtiyacım var.
Seni dostum olarak görüyorum Panep. Bu duygunun karşılıklı olmasını dilerim.
Seni sıkan nedir söyle bana, hemen halledeyim.
Bir kez hayatımı kurtarmıştın. Yeniden kurtarmaya var mısın?
Çölün şeytanları aşkına sana ne oldu?
Nefer bir hasırın üstüne oturdu. Maat katibi Ramose, ekip şefi Neb ve öfkeli Kenhir beni yeni ekip şefi olarak seçtiler.
Panep'in yüzünü gülümseme kapladı. Olması gereken de buydu, buna hiç şaşırmadım. Harika bir haber. Bir düşün, doğuştan gelen kuvvetin ve mükemmel çalışma ahlakın sayesinde kimse oyalanamayacak. İyi düşünürsek eğlenmek için burada bulunmuyoruz. Ayağa kalksana sarılayım.
Bana reto'yu vermelisin Panep.
Niçin böyle istiyorsun?
Bu görevi istemiyorum. Zira aşılacak son etap ekip üyelerince gönülden verilen oy birliği. Eğer gerçekten dostumsan...
Atanmanı 10 kez onaylayacağım. Eğer aramızdan biri itiraz etme cesaretinde bulunursa kısa ama şiddetli bir münakaşamız olacaktır. Suskun, sen hakikat meydanında yaşamak için doğdun. Sana her şeyi verdi ve bugün onu idare ederek şükran borcunu ödeyeceksin.
Işıkla farklı deyişlerle Panep gibi konuşmuş ve Ramose, Neb ve Kenhir'in kararlarını doğru bulmuştu. Merhum Maat katibinin kendi görüşüyle bağdaşan bir görüşe sahip olan bilge kadına danıştığını da ilave etmişti. Nefer karısından bile teselli bulamamıştı. Sağ ekibin en yaşlı üyelerinin olumsuz fikirde olacaklarını, tecrübesizliğini veya karakterini eleştireceklerini ve öfkeli Kenhir'i başka bir isim teklif etmesi için zorlayacak bir tartışma yaratacaklarını ümit ediyordu. Ama hiç kimse Nefer'in Neb'in halefi olmasına itiraz etmediği gibi tam tersine çok sevindiler. Yeni ekip şefi hiç övünmeden hiyerarşinin bütün basamaklarını aşmıştı. Otoriter bir eğilim göstermiyordu ve işin icra edilmesi için gerekli vasıflara sahipti. Kaçıp köyü ilelebet terk etmedikçe kurtulma şansı olmayan neferin göreve başlama törenine bir saatten az bir zaman vardı. Işık şefkatle başını kocasının omzuna koydu.
Bazen aklımızdan çılgın fikirler geçer ama bunlar sadece yanılgıdır. Bazı mücadeleler boşunadır. Enerjiyi sarf etmemek gerekir. Hazinelerimizin korunması ve nesilden nesile aktarılması için girişeceğin gerçek mücadeleye başla.
Tek istediğim seninle bu köyde huzur içinde yaşamaktı.
Bir gün çağrıyı duydun ve ona cevap verdin. Yenilenmeyeceğine inanıyor musun? Artık kendin için değil başkalarının ve loncanın zihniyetinin hizmetinde bulunmak için çağrıldın. Zaten başka türlü de olamazdı.
Neb'in göksel ve yersel aklanmasını gören yaz süresi bitiminde Hathor ve Maat rahibelerine ithaf edilmiş tapınağın gizliliği içinde suskun nefer hakikat meydanının sağ ekibinin şefi mertebesine yükseltildi. 36 yaşında Krallar Vadisi'ndeki ünlü firavunların ebedi konutlarını yaratan ve loncanın becerileri sayesinde birçok başyapıt meydana getiren ekip şeflerinin halefliğini sürdürmek zorundaydı. Suskun Nefer tapınağın eşiğinde göründüğünde toplanan köylülerin sevinç gösterilerine maruz kaldı. Heyecandan gözleri sulanan Nefer sorumluluklarının bilincine vardı ve daha vasıflı bir zanaatkarın yardımını isteyebileceği o mutlu çıraklık günlerini özledi. Bundan böyle kötü sonuçlar doğuracak hatalardan kaçınarak talimatlar verecek ve danışılacak kişi kendisi olacaktı. Öfkeli Kenhir ekip şefinden ekip şefine geçen altın arışı Nefer'e verdi. 28 bölümünün her biri kutsal bir varlığın adını ve koruduğu bölgenin adını taşıyordu. Ve üzerinde hiyeroglif yazısıyla hayatın ve dengenin sırrına ermiş, sağduyulu güçlü ve aydın bir insan olmak için yararlı arış sözü bulunuyordu. Yaratıcı ışık olan Ra'nın sözüne uygun olan ekip şefinin arışı, suskun neferin uyması gereken kainatın düzenini cisimleştiriyordu. Işık yeni ekip şefini kucaklayan ilk kişi oldu ve Nefer de çok uzun bir süre ona sarılıp kaldı.
29. Ayrımın sonu. Sayfa 393.